Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 53.
Fakat sakinliğinde dehşetli bir hal varmış. Arkadaş nedense bana bir ana kartalı hatırlattı dedi. Olup bitenlerin biricik suçlusu benmişim gibi ürperdim. Dünyanın en müthiş karabasanı Ahmet'ini arayan bir ana kartala hesap vermektir. Nerede benim Ahmet'im sorusuna verilecek bir tek doğru karşılık vardı. Ana, biz senin Ahmet'ini kumarda kaybettik demek. Fakat bunu ben değil, hiç kimse, hatta en yaman korkusuzluğun kendisi bile ona söylemeye cesaret edemezdi. Her zaman düşünürüm. O basit köylü kadınla bu heybetli, intikamcı ana kartal kudretini veren nedir? Haklı olması mı? Çektiği acılar mı? Olayların iç yüzünü bilmemekten gelen hesapsızlığı mı? Belki de hepsi birden. Belki de hepsinden çok acınacak, korkulacak derecede yalnız olması. Düşünün, gökyüzünde çok yükseklerde bazen tek başına bir kartal dolaşır, döne döne. İnsana kesin yalnızlığı, kesin yalnızlığın fazlalaştırdığı yırtıcılığı düşündürür. Allah'a yakın bir şeyler. İşte bizim orta sınıf kadınlarından bazısı da böyle oluyor. Üstlerine birdenbire bir büyüklük, bir ana kartallık geliyor. Dövüşmek lazım geldiğini ona siz mi anlattınız? Biz bunu anlatabilir miyiz? Yani nasıl inandırdınız? Ben Nermin'e bir türlü açılamamıştım diyecekti, vazgeçti. Yani dövüşmek gerektiğine. Baştan başlayacağım. Seferberlikte biz iyi kötü dövüştük. Bazı kaçtık, bazı kovaladık. Seferberlik haklı mı, haksız mı? Girmemek mümkün müydü? Sonu böyle olmasaydı da, zafer bizim tarafa kalsaydı da ne kazanırdık? Bunların müspet menfi cevapları var. Fakat bu tartışmayı daha rahat koltuklarda oturanlar yapıyor. Dövüşe girenleri bir hırs kavrar. Ne olursa olsun yenmek hırsı. Belki de inanmayarak istemeye istemeye gittim. Gözüm arkada kaldı. Çünkü arkada bir evin içinde yapanınız bir gebe kadın bırakmıştım. Bir başına koca Mustafa Paşa'dan kapalı çarşıyı bulmayı beceremez bir kadın. Lakin cepheye gidince şakasız ölüm alışverişi diğerleri gibi beni de sardı. Yanımda arkadaşlar düşüyor, arkadaşlar sakat kalıyor, arkadaşlar kayboluyordu. Biz de karşımızdakilere aynı acıları tattırıyorduk. Nuri Usta'nın güzel bir sözü vardı. Ne aman isteyeceksin, ne aman vereceksin der. Mücadelenin ana kanunu budur. Biz de bu kanunun içine düşmüştük. İşler birdenbire öyle bir hale geldi ki aman istemenin de aman vermenin de anlamı kalmadı. Silahlar eskiydi. Cephane her zaman kıttı. Menzil örgütü, ulaştırma sıfır, bazen at arabalarında, çoğu deve, eşek, kanı kervanlarında götürülüp getirilen sandıklarda her şey noksandı, çürümüştü. Lazım olan yere lazım olduğu vakit yetişmiyordu. Yaralılar bakımsızlıktan, kangrenden ölüyorlar, ruh bakımından güçsüz olanlar, daha Türkçesi tabansızlar hemen kaçıyorlardı. Buna rağmen vallahi hiçbirimiz yenmek için elimizden geleni esirgemedik. Kaçanlar bile tekrar kaçmak fırsatı buluncaya kadar aslanlar gibi dövüştüler. Nitekim kaçamayacak kadar korkak olanlar, köye dönerken çekeceği sıkıntıyı göze alamayanlar da sıkıştıkları yerde imkan var mı yok mu bakmadan aslanlar gibi vuruşurlar. Zafer savunuya muhtaç değildir diye bir söz edilir. Yenilgi de tıpkı zafer gibi savunuya gelmez diyenlerden çok özür ileri sürenleri üzer. Şimdi burada kaybedilmiş bir harbin savunuculuğunu yapmıyorum. Gerçek odur ki okulların yüksek sınıflarından, köy odalarından kalıplarına, kıyafetlerine bakarak çocuklar getirdiler. Bunlar evet sırasında korkudan altlarına işemişlerdir. Ama içlerinde korkunç bir cesaretle ölümü alaya alanlar, onunla bir köpek yavrusu imiş gibi şakalaşanlar çok vardı. Harp uzun sürdü. Bu memleketin eli silah tutanlarından pek azı cepheyi görmemiştir. Yani hepimiz cephe denilen kıyameti yakından tanıdık. Kan gövdeyi götürür mü? Gövdeyi değil, kasabaları temelinden söküp sürükledi. Biz bıkıp usanıncaya kadar kan, yara, kahramanlık, korkaklık gördük. Bunları o kadar kanıksadık ki bu dünyada imreneceğimiz pek az kahramanlık, ayıplayacağımız pek az tabansızlık kalmıştır. Yalnız bir nesil değil, bu memleketin üç nesli bir çeşit filozof oldu. Bunun karını da göreceğiz, zararını da. Pardon, gevezeliğim tuttu. Pek mutluyum da. Rica ederim, çok ilgi çekici. Hasılı yenildik. Mütareke ilan edildiği zaman ben İstanbul'da bulunuyordum. Galiba üçüncü iznimdi. Cepheye döneceğim sırada beni yeni kurulmuş bir alaya verdiler. Bilmem nereye gönderilmeyi bekliyorduk. İşte bu sırada paydos borusu çaldı. Cephede bulunsaydım içine düştüğüm ters duygulara belki de kapılmazdım. Yenilmek beni başka türlü etkilerdi. Fakat bir aydan beri evde bulunmak, bitten temizlenmek, iyi kötü doymak, bol bol uyumak harbi unutturmuş olmalı. Yaralanan yok, ölen yok, top sesleri, Allah Allah bağırtıları yok. Dünyanın üzerine sanki bir sessizlik çöktü. Uçsuz bucaksız, korkunç bir sessizlik. Hani Hamid'in bir müthiş beyti var. Yağsın nesi varsa kainatın, lakin bu derin sükut dinsin der. İşte şairin ürpererek dinmesini istediği bir şey. Bir arkadaş anlattı. Keşfe çıkmışlar. Pusuya düşürülmüşler. Bir yaylım ateşi açıldı demişti. Kendimi yere attım. Kendimi yere atarken sağ tarafım katı bir şeye çarptı. Bu çarpma ateş edildiği andan önce mi oldu, ateş anında mı, yoksa kendimi yere attığım sırada mı, yere düşerken mi? Bunu hemen kestiremedim. Tabancama davrandım. Eyvah, tabancam kılıfı ile beraber kaybolmuş. Çalındım birkaç kere. Daha doğrusu birkaç kere tabancamı belimde araştırdığımı zannettim. Meğer kurşunlar sağ kolumun pazısı hizasında kemikleri kül ufak etmişler, bayılmışım. Kolu omuz başından kesilmiş bu teğmen arkadaşa bir gezgin hastanede tamam 7 hafta yatak komşuluğu yaptık. Ben de karnımdan yaralıydım. O anlattı. Kesilmiş kolunun tarafında uçsuz bucaksız bir boşluk, daha garibi derin bir sessizlik duyuyormuş sürekli. 40 kişilik bando çalsa bu sessizlik gene de heybetinden zerre kaybetmez, öylece dururmuş. Mütarekeye inanmak istemedim. Hele sevinmeyi hiç aklıma getiremedim. Bana ben kaçakmışım da bu yeniliş benim kaçaklığım yüzünden olmuş gibi geliyordu. İlk zamanlar bu duygu böyle tas tamam değildi. Bir yalnızlık, bir can sıkıntısı, hatta bir büyük hastalık başlangıcına benziyordu. Pek gizli bir vicdan azabı duyuyor, büyük bir namussuzluk yapmışım ya da yapmakta devam ediyormuşum gibi insanlardan ürküyordum. Tarif edilmez bir yorgunluk içindeydim. Yeniden öğretmenliğe başlamak bana öyle imkansız gibi görünüyordu ki birkaç zaman burada herkesi, her şeyi yüzüstü bırakıp Cezayir'e gitmeyi, yabancılar alayına yazılmayı bile tasarladım. Yüreğime çöken mutsuzluk, çürümüş bir ruhun ufuneti, ders vereceğim sınıfı bir anda doldurur, temiz yavruları zehirler gibi geliyordu. Düşman İstanbul'a girdi. İzmir işgal edildi. Ben kahvede sabahtan akşama kadar tavla oynuyordum. Bunlar sanki o kadar olağan şeylerdi. Alın yazısı gibi önüme geçilmez. Bir akşam eve biraz geç döndüm. Fatma iki kere çocuğu yollamış. Evde önemli bir iş olmadıkça kahveden erkek çağırmak bizim mahallede ayıptır. Kadir annesinin tembihi üzerine pencereden bakmış. Beni oynar gördüğü için seslenmemiş. Üçüncü gelişinde dalgın dalgın duruyordum. Kulağıma annem seni çağırıyor dedi. Ortalık neredeyse kararacaktı. Kahveci lambayı yakmasa belki de siz beni yemeğe beklemeyin derdim. Gönülsüz gönülsüz kalktım. Karada bir surat. Başını bir tülbentle sarmış. Bu tülbentle baş sarmak son çaresidir. Ya düşüp hasta olacak ya da kükreyip dağlara çıkacak. Yemeği konuşmadan yedik. Kahveyi getirdi. Kahve de içerdim dedim. Karşılık vermedi. Kapının yanına çömeldi. Bu da iyi belirti sayılmaz. O kadar üşeniyordum ki bütün huysuzluğuma rağmen haklı haksız hiçbir konuda çekişecek gücüm yok. Kahveyi bitirip kalktım, yavaşça sordu. Nereye efendi? Kahveye. Biraz dinler misin beni? Sen bakayım. Ne var? Ben bugün Sultanahmet'e gittim. İyi. Oraya binlerce kadın toplandı. Nutuk söylediler. Ne nutku? Nutuk. Biz hepimiz ağlaştık. Akıllı kadınlar kara bayraklar yapmışlar. Erkeklere eğer vatanı kurtarmayacaksanız örtülerimizi siz örtünün diye bağırdılar. Biz ağlaştık. Sade biz değil. Aramıza bir de Fransız bahriyelisi karışmıştı. Halimizi görünce gavur askeri de ağladı. Dilimizi ağlamayan gavur askeri imanı gelirse dedim, can başıma sıçradı. Peki? Bir de peki diyor Müslümanlar. Dönüşte Nuri Usta'ya uğradım. Ne olacak diye sordum. Anadolu'da dövüşüyorlarmış. Burada harıl harıl hazırlık varmış. Sırası gelince sana da açılacaklarmış. Sana ne zaman sıra gelecek? Şimdiye kadar bize neden sıra gelmedi bakalım? Gavur askeri ağlayana kadar, o kadınlar o kara bayrakları yapıp sokağa çıkana kadar söylesene efendi. Fatma bunları pek yavaş söylediği halde ben nedense bağırma yahu demişim. Sonra yalandan çıkıştım. Sen öyle nutka falan kulak asma. Hem senin bu işlere aklın ermez. Aklım ermez mi? Ne demek? Hemen şimdi Nuri Usta'yı bulacaksın. Şimdi. Ne olacak? Hazırlık varmış. Hazırlığa karışacaksın. Karışmadın mı bak sonu fena olur. Nasıl fena? Artık bilmem. Seni yorgun sayıyorlar. Cephelerde dolaşmış da yorulmuşsun. Sen cephelerde yoruldunsa ben yorulmadım. Yani bu sefer de sen mi gideceksin hatun? Güler gülmez hata ettiğimi anladım. Fatma ömründe hiçbir gün olmadığı kadar ciddiydi. Kadir'i doğururken bile olmadığı kadar. Yüzüme bir an nasıl baktı. İşte o öfkeli dişi hayvan bakışını asla unutamam. O bakış içimde çoktan beri uyuyan dövüşçü erkek ruhumu yakasından tutup sarstı. Budala dalgınlıktan ayıldım. Merakla hatta biraz iğrenerek yüzüme bakıyor, karşılık bekliyordu. Koşup kucakladım. Bir ağlama tutturdu, boğulacak bir taraftan da git hadi Nuri Usta'ya çabuk bu geceden tezi yok diyordu. İşte benim harbederken sırtımı dayandığım aşılmaz dağ benim gördüğünüz o küçücük kadındır, Kadir'in anası. Kadın falan değilmiş kardeşim, adeta bir milletmiş. Kamil Bey'in sesi titriyordu, gözleri yaşarmıştı. İbrahim kapıyı açtı, yalan söylediğini saklayamayan bir duraklamayla gazete bulamadım dedi. Doğru söyle, sonra yasak mı ettiler? Gazete bulamadım, şimdilik verilmeyecek dediler ama bulsaydım kanaat olsun alır gelirdim. Gazeteyi tekmil yağma etmişler, bir tanesi 50 kuruşa. Peki oğlum, istemez. Başka bir emriniz var mı? Yok, teşekkür ederiz. İbrahim gittikten sonra Ramiz Efendi elini dizine vurarak çırpındı. Arkadaşlar dövüşürken böyle oturup gazeteden havadis beklemek rezillik. Bereket kazanıyorlar. Bir de kaybetseler yok mu? Kamil Bey Ramiz Efendi'nin sözlerini anlamadı bile. Büyük fakat tatlı bir yorgunluk duyuyordu. Umut ağır bir yük gibi omuzlarına çökmüştü. Milletinde Fatma Hanım gibi kadınların bulunması ona İnönü zaferlerinden daha önemli görünüyor. Kadir'in annesini Nedime Hanım'dan bile çok daha yüksek, çok daha kudretli, daha güvenilir buluyordu. Git hadi Nuri Usta'ya. Bu gece başla. Bu geceden tezi yok. Millet zamanı nasıl biliyor? İkinci İnönü zaferinden beri ihtiyar İstanbul'un bakımsız sokaklarında, kafesli tahta evlerinin çarpık çupuk cephelerinde, servilerinde, çınarlarında, güvercinlerinde, somurtkan rutubetli ilkbahar, gökyüzünde saadeti insanı yoran bir bayram sevinci kımıldıyordu. Harp divanı bu bayramın dışarısına düşmenin utancıyla debelenmekte, bilerek fenalık edenlerin hepsi gibi kendi suçunu karşısındakine yükletmeye uğraşmaktaydı. Heyati meydana getiren 5-6 yüksek rütbeli üniforma ilk defa hata edip etmediklerini derin derin düşünmeye başlamıştı. Bir avuç eşkıya, ordudan kovulmuş birkaç serseri muzaffer bir dünyaya karşı zafer kazanabilir mi? Bir kere kendilerinden uzakta, kendilerinin yardımına muhtaç olmadan zafer değil, aferin kazanmak olur mu? Ramiz Efendi bir oturum dönüşü ellerini sevinçle ovuşturdu. Herifler hapı yuttu. Kişiliklerini kainatın mihveri zannediyorlardı. Bu hal çoğunlukla namertlerde bulunan bir çarpık kasıntıdır. Bizim milletin bir namerde muhtaç olmak korkusu vardır ya, işte bunlar o korkuyu doğuran namertler. Ertesi oturumda Kamil Bey heriflere bu gözle baktı. Namert kelimesindeki bütün cıvık anlamı bu heyette kolayca buldu. Bugün 5. oturuma getirilmişlerdi. Daha ilk dakikalarda havanın her zamankinden başka türlü olduğunu sezdiler. 2 oturumdan beri şahit olarak getirilmeleri için şuraya buraya tezkere yazılan arabacı ile Gülcemal Vapuru'nun Rum büfecisinin dinlenmesinden birdenbire vazgeçildi. Arabacının sorgudaki ifadesiyle yetindiler. Rum büfeci işi bırakmış, adresi bilinmeyen bir yere gitmişti. Savcı, delil dosyasının incelenmesine geçilmesini istedi. İsteği kabul edildi. İmzaları zanlılardan saklanan bazı hafiye jurnalları, resmi tezkereler, raporlar okundu. Bu işler görülürken Kamil Bey tamamıyla başka şeyler düşünüyor, Nedime Hanım'ın kesinlikle kurtulduğunu anlayan Ramiz Efendi'nin gizli sevincinden habersiz öylece oturuyordu. Arada sırada kendisine sorulan ne diyorsunuz, bir diyeceğiniz var mı, doğru mu bunlar, kabul ediyor musunuz sorularına bir şey demiyorum, bir diyeceğim yok, hayır yalan söylüyorlar, hayır kabul etmiyorum karşılığını verdi. İhsan'ı mahpushanede kaç kere ziyaret ettiği raporlarda yazılıydı. Buna evet dedi. Ararat vapuru işine de karıştınız. Evet. İçinde zararlı kağıtlar bulunan üzüm sandığını vapura götürdünüz. Evet. Gene bir takım kağıtlar okundu. Kamil Bey bir namussuz zaferi mahkum etmenin imkansızlığını ruhunda geniş geniş duyarak rahatça düşünüyordu. İnönü nasıl bir yer acaba? Harpten sonra gidip görmeye karar vermişti. bir küçük otomobili, bir çadır, bir çifte tüfeği. Nedime Hanım, İhsan, Nermin, Ayşe. Hayır canım, hiç olur mu? Ramiz Efendi, Fatma Hanım, Kadir de gelecek. Öyleyse bir büyük otomobil, hatta bir otobüs lazım.
Ayrım sonu.